Ayrım 14, Pekin'den gelen adam, Henning Mankell, sayfa 158. Derken uzun ve sıcak yaz geldi. Dağın derinliklerine ilerledikçe harcamaları gereken fiziksel enerjinin miktarı arttı. Kayaları bir milim kıpırdatmak için bile bütün enerjilerini kullanmaları gerekiyordu. San her sabah bir gün daha dayanamayacağını düşünerek uyanıyordu. J.A.'den nefret ediyordu. Bu nefret zamanla daha da güçlendi. Kaynağı işkence görmeleri veya her seferinde ölüm sepetlerini taşımak zorunda bırakılmaları değildi. Boyunlarında iplerle diğer işçilerin önünde durmaya zorlandıklarında hayvan yerine konulmuş olmalarıydı. ''O adamı öldüreceğim.'' dedi San, Guosi'ye. ''Bu dağdan ayrılmadan önce onu öldüreceğim, onun işini bitireceğim.'' ''O zaman bizi öldürürler.'' dedi Guosi. Ama San kararlıydı. ''Doğru zaman geldiğinde o adamı öldüreceğim. Daha önce değil, zamanı geldiğinde.'' Yaz sıcağı gittikçe güçlendi. Sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar yakıcı güneşin altında çalışıyorlardı. Günler uzadıkça çalışma saatleri de artmıştı. İşçilerden çoğunu güneş çarpmış, bazıları yorgunluktan ölmüştü. Ama ölülerin yerini alması için düzenli olarak yeni Çinliler getiriliyordu. Gelip giden at arabalarının haddi hesabı yoktu. Ne zaman çadırlarının kapısından yeni bir Çinli girse onu soru yağmuruna tutuyorlardı. Nereden gelmişti? Onu okyanustan hangi gemi geçirmişti? Herkes Çin'den gelecek haberlerin özlemini çekiyordu. Yaz aylarında kardeşlerin işitme yetenekleri geri gelirken J.A. ateşli bir hastalığa yakalandı ve bir süre ortalıkta görünmedi. Bir sabah Brown geldi ve iki kardeşi şimdilik ölüm sepeti taşıma görevinden azletti. Ustabaşı görevinin başına dönene dek kardeşler nefes alabilecekti. Brown onları neden bu tehlikeli görevden kurtardığına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Belki ustabaşı çoğu zaman Brown'a da Çinlilere davrandığı kadar kötü davrandığı içindi. San temkini elden bırakmayarak Brown'u tanımaya çalıştı. San saçlarını bazen tüylerle donatan uzun saçlı, kırmızı kahverengi derili insanları merak ediyordu. Yüz hatlarını kendisininkine benzetiyordu. Bir akşam çok az Çince bilen Brown'a onları sordu. ''Kızılderililer, bizden en az sizin kadar nefret eder.'' dedi Brown. ''Aranızda görebildiğim tek benzerlik bu.'' ''İyi ama ellerinde silahlarla başımıza nöbet tutan onlar.'' ''Onları besliyoruz, ellerine tüfek tutuşturuyoruz. Sizden bir kademe üstün olmalarına izin veriyoruz. Zencilerden de iki kademe üstünler. Güçlü olduklarını sanıyorlar ama aslında geri kalan herkes gibi onlar da köle.'' ''Herkes gibi mi?'' Brown başını iki yana salladı. San son sorusuna yanıt alamayacaktı. Karanlıkta oturdular. Pipolar sayesinde arada bir yüzleri aydınlanıyordu. Brown sana eski pipolarından birine ve biraz da tütün vermişti. San temkini elden bırakmadı. Brown'un karşılığında ne istediğini bilmiyordu. Belki kendisine arkadaşlık edecek birisini istemişti. Ustabaşı hala hasta olduğu için konuşacak kimsesi yoktu. En nihayetinde San J.A.'yı sormaya cesaret etti. San ve kardeşini bulana ve işitme duyularını mahvedene dek pes etmeyen bu adam kimdi? Başkalarına işkence etmekten zevk alan bu adam kimdi? ''Sadece kulağıma çalınan hikayeleri biliyorum.'' dedi Brown, piposunun sapını ısırarak. ''Duyduklarıma göre demir yoluna para yatıran San Francisco'lu zengin adamlar nöbetçi olarak onu tutmuş. Kaçanları yakalamakta ustaymış ve hem köpekleri hem kızılderilileri kullanacak kadar zekiymiş. Böylece onu ustabaşı yapmışlar.'' Ama bazen sizin kaçışınızda olduğu gibi kaçakları yakalama işini kendi üstlenir. Çölde ölenler sayılmazsa hiç kimsenin onun elinden kurtulamadığı söylenir. Kovaladığı kişiler öldüğünde de ellerini kesip kızılderililer gibi kafa derilerini yüzer, böylece her şeye rağmen kimsenin peşini bırakmadığını diğerlerine ispatlar. Pek çok kişi onun insanüstü bir yaratık olduğuna inanıyor. Kızılderililer onun karanlıkta da görebildiğini söylüyorlar. Bu yüzden ona geceleri gören uzun sakal diyorlar. San Brown'un söylediklerini düşündü. Senin gibi konuşmuyor. Konuşması kulağa farklı geliyor. Nereden gelmiş? Emin değilim. Avrupa'dan bir yerlerden gelmiş. Biri kuzeyde bir ülkeden olduğunu söylemişti ama emin değilim.
Kendinden bahsetmez mi?
Asla. Kuzeydeki ülkeyle ilgili hikaye de doğru olmayabilir.
İngiliz mi?
Brown başını iki yana salladı. Bana sorarsan o adam cehennemden gelmiş ve yakında döneceği yer de orası.
San başka soruları da sormak istiyordu ama Brown konuyu kapadı.
Artık ondan bahsetmeyelim. Yakında geri dönecek. Ateşi düşüyor ve artık içtiği suları kusmuyor. Geri döndüğünde seni ölüm sepetleriyle dans etmekten kurtarmak için yapabileceğim hiçbir şey olmayacak.
J.A. birkaç gün sonra görevinin başına döndü. Beti benzi atmış ve zayıflamıştı. Ama her zamankinden daha zalimdi.
İşe dönüşünün ilk günü kendisine yeterince saygılı davranmadıkları için San ve Guo Si'nin yanında çalışan iki Çinli'yi dövdü. Ayrıca hasta olduğu dönemde kat edilen mesafe adamı memnun etmemişti ve durumu düzeltmeye kararlıydı. Kardeşler yeniden sepet görevine döndü. Artık Brown'un kendilerini koruyacağına güvenemezlerdi. Dağın içlerine girdiler, patlatıp kazarak kayaları temizlediler ve rayların döşeneceği toprağı hazırlamak için çuvallarca kum taşıdılar. İnsanüstü bir çaba harcayıp milim milim dağı deldiler. Dağı yendiler, uzakta rayları, tahtaları ve işçileri getiren lokomotifleri görebiliyorlardı. Geceler daha soğuk olmaya başladı ve sonbahar geldiğinde Guo Si hastalandı. Bir sabah uyandığında çok kötü karın ağrıları çekiyordu. Çadırdan dışarı koştu ve pantolonunu indirdiği anda bağırsakları boşaldı. Diğer işçiler hastalık kapmaktan korktuklarından onu çadırda tek başına bıraktılar. San kardeşine su götürdü ve Hos adlı yaşlı bir zenci nemli bir bezle alnını silip vücudundan sızan pislikleri temizledi. Hos o kadar uzun yıllarını hasta bakarak geçirmişti ki artık hiçbir şeyden korkmuyordu. Tek kolluydu, ötekini bir heyelanda kaybetmişti. J.A. sabırlı biri değildi. Kendi pisliği içinde yatan Çinli'ye iğrenerek baktı.
''Ölecek misin, ölmeyecek misin?'' diye sordu.
Guo Si doğrulmaya çalıştı ama kalkacak gücü yoktu.
''Çadıra ihtiyacım var.'' dedi J.A. ''Neden siz Çinlilerin ölmesi bu kadar uzun sürüyor?''
Günler kısaldı ve sonbahar yerini kışa bırakırken Guo Si mucizevi bir şekilde iyileşti. 4 yıl geçti ve zamanlarını doldurdular. Artık özgür insanlar olarak demir yolu inşaatından ayrılabileceklerdi. San Samuel Aitchison adlı beyazın arabayla doğuya gitmeyi planladığını duymuştu. Yemeğini hazırlayacak ve giysilerini yıkayacak birine ihtiyacı vardı. İşin karşılığını ödemeye söz veriyordu. Yukon nehrinde altın bularak servet yapmıştı. Şimdi yaşayan tek akrabası olan kız kardeşini görebilmek için kıtayı geçip New York'a gidecekti. Aitchison hem sana hem Guo Si'ye iş vermeyi kabul etti. İkisi de bu seyahati yaptıklarına pişman olmayacaklardı. Samuel Aitchison derilerinin rengi ne olursa olsun çalışanlarına düzgün davranıyordu. Bütün kıtayı sonsuz gibi gelen toprakları geçmek San'ın tahmin ettiğinden çok daha uzun sürdü. Aitchison 2 kere hastalandı ve aylarca hasta yattı. Hastalığı fiziksel değildi. Zihnine bir karanlık çöküyor ve adam çadırına saklanıp depresyona geçene dek dışarı çıkmıyordu. Aitchison dünyaya sırtını dönüp çadırına kapandığında San günde 2 kere ona yemek götürüyordu. Aitchison her seferinde iyileşti, depresyonu geçti ve uzun yolculuklarına devam edebildiler. Trenle yolculuk etmeye parası yeterdi ama adam öküzün çektiği üstü örtülü rahatsız bir arabayla seyahat etmeyi tercih ediyordu. San uçsuz bucaksız ovaları aşarlarken geceleri uyanık kalıp gökyüzünü seyrederdi. Gözleri kapkara gökyüzündeki yıldızlarda annesini, babasını ve Wu'yu arıyordu. Ama onları hiçbir zaman bulamadı. Sonunda New York'a ulaştılar. Aitchison kız kardeşine kavuştu. San ve Guo Si'ye paralarını ödedi. İki kardeş kendilerini İngiltere'ye götürecek bir gemi aramaya başladı. San tek seçeneklerinin bu olduğunu biliyordu. Çünkü New York'tan Şangay'a veya Kanton'a giden gemi yoktu. Liverpool'a gidecek bir gemide yer bulmayı başardılar.
1867 Mart'ıydı. New York'tan ayrıldıkları sabah körfezde yoğun bir sis vardı. Her yandan ürkütücü sis düdükleri duyuluyordu. Sun ve Guo Xi demirlerin yanında durdu.
''Eve gidiyoruz.'' dedi Guo Xi.
''Evet.'' dedi Sun. ''Artık eve dönüyoruz.'' Tüy ve Taş 14. Kısım. İki kardeş 5 Temmuz 1867'de Liverpool'da Nelly gemisine bindi. Kısa süre sonra San kendisinin ve Guo Xi'nin gemideki yegane Çinliler olduğunu keşfetti. Onlara verilen yerler geminin en ön tarafındaydı ve çöp kokuyordu. Nelly'nin güvertesinde kantondakine benzer kurallar geçerliydi. Duvar yoktu ama her yolcu kendi bölgesinin ve başkalarının bölgelerinin sınırlarını biliyordu. San daha gemi limandan ayrılmadan sık sık diz çöküp güvertede dua eden mütevazi iki yolcuya dikkat etmişti. Etraflarında olup biten hiçbir şeyden etkilenmiyorlardı. Malları getirip götüren denizcilere de, onları idare eden ve emirler yağdıran subaylara da aldırmıyorlardı. Duaları bitene dek hiçbir şey onları rahatsız edemiyordu. Derken iki adam dönüp sana baktı ve eğilerek onu selamladı. San tehdit edilmiş gibi bir adım geri çekildi. Daha önce hiçbir beyaz eğilerek onu selamlamamıştı. Beyazlar Çinlilerin önünde eğilmezdi, onları tekmelerdi. Koşa koşa Guo Xi ve kendisine ayrılan bölüme dönüp o iki adamın kim olabileceğini düşündü. Akşam üstüne doğru geminin yelkenleri açıldı ve güçlü bir kuzey rüzgarı onları kıyıdan uzaklaştırdı. Gemi sabit bir hızla doğuya doğru yol almaya başladı. San demirlere tutunup yüzünü soğuk rüzgara çevirdi. İki kardeş nihayet dünyanın çevresindeki turlarını tamamlayıp evin yolunu tutmuşlardı. Bu yolculukta sağlıklarını korumaları hayati önem taşıyordu. San Çin'e vardıklarında ne olacağını bilmiyordu ama bir kere daha yoksul düşmemeye kararlıydı. Limandan ayrıldıktan birkaç gün sonra açık denize ulaştılar ve iki sarışın adam San'ın yanına geldi. Yanlarında bir de Çince konuşan yaşlı bir adam vardı. San kendisinin ve Guo Xi'nin yanlış bir şey yapmış olmalarından korktu. Ama yanlarında getirdikleri Mot adındaki tayfa onlara iki İsveçli'nin Çin'e giden misyonerler olduklarını açıkladı. Onları Bay Elgstrand ve Bay Lodin olarak tanıttı. Mot'un Çince telaffuzunu anlamak güçtü ama San ve Guo Xi iki adamın hayatlarını Hristiyanlığı yaymaya adamış rahipler olduklarını anladılar. Şimdi de Çinlileri gerçek dine döndürmek için Fuzhou'ya gidiyorlardı. Çok tanrılı dinlerle savaşacak ve bütün insanların sonunda gideceği yer olan Tanrı'nın krallığına ulaşan yolu Çinlilere göstereceklerdi. San ve Guo Xi acaba bu beylerin çok zor bir dil olan Çince'yi öğrenmelerine yardımcı olabilir miydi? Yola çıkmadan önce çok az Çince öğrenmişlerdi ama Çin'e ulaştıklarında onları bekleyen zorlu göreve hazır olmak için çok çalışıp yabancı dillerini ilerletmek istiyorlardı. San bu teklifi değerlendirdi. Sarışın adamların ödeyeceği para Çin'e vardıklarında hayatlarını kolaylaştırırdı. Bu teklifi kabul etmemek için geçerli bir neden göremedi. Eğilerek onları selamladı. Bu beylerin Çincelerini ilerletmelerine yardımcı olmak Guo Xi ve benim için büyük bir onurdur. Ertesi gün çalışmaya başladılar. Elgstrand ve Lodin San ve Guo Xi'yi geminin kendilerine verilen kısmına davet etmek istedi. Ama San bunu kabul etmedi. Geminin baş kısmında kalmayı tercih etti. Misyonerlere Çince'yi öğreten San oldu. Guo Xi zamanını bir kenarda oturup konuşulanları dinleyerek geçiriyordu. İki İsveçli misyoner kardeşleri kendileriyle eşit görüyor ve buna göre davranıyordu. San iş bulmak veya ülkeden ayrılmak zorunda bırakıldıkları için bu yolculuğa çıkmadıklarını duyduğunda çok şaşırdı. Bu genç adamları yollara düşüren, gerçekten de Çinlilerin ruhlarını lanetlenmekten kurtarmak için duydukları içten arzu ve kararlılıktı. Elgstrand ve Lodin inançları uğruna hayatlarını feda etmeye hazırdılar. Elgstrand sıradan bir çiftçi ailesinden geliyordu. Lodin'in babası ise köy rahibiydi. Nereden geldiklerini haritada gösterdiler. Açık konuşuyor, köylü olduklarını saklamaya çalışmıyorlardı. San ancak dünya haritasını gördüğünde yaptıkları yolculuğun gerçek boyutlarını anladı.
Ekstrand ve Lodin iyi öğrencilerdi, çok çalışıyor ve çabuk öğreniyorlardı. Gemi Biscay Körfezi'nden geçerken günde iki kez, sabahları ve akşamları Çince çalıştıkları bir rutin oturtmuşlardı. San onlara inançları ve tanrıları ile ilgili sorular sormaya başladı. Aslında onlar aracılığıyla annesinin o güne kadar çözemediği düşünce biçimini kavramayı umuyordu. Kadın Hristiyanların tanrısını bilmiyordu ama görünmeyen başka güçlere dua ederdi. San bir insanın nasıl olup da başkalarına kendi tanrısına inandırmak için hayatını feda etmeyi göze alabileceğini anlamak istiyordu. Çoğunlukla Ekstrand konuşuyor, bütün insanların günahkar olduğunu ama kurtarılabilecekleri ve öldüklerinde cennete gidebilecekleri mesajını tekrarlıyordu. San Zi'ye, büyük ihtimalle ölmüş olan Vanga ve J.A.'ye duyduğu nefreti düşündü. Ekstrand Hristiyan tanrısına göre bir insanın işleyebileceği en büyük suçun başka bir insanı öldürmek olduğunda ısrarlıydı. San bu fikirden hoşlanmadı. Mantığı ona Ekstrand ve Lodin'in haklı olamayacağını söylüyordu. Sürekli ölümden sonraki hayattan bahsediyorlardı ama yaşarken bir insanın hayatını iyileştirmek için neler yapabileceğini söylemiyorlardı. Ekstrand sık sık bütün insanların eşit olduğu düşüncesini tekrarlıyordu. Tanrı'nın gözünde herkes zavallı birer günahkardı ama San hesap günü geldiğinde nasıl kendisinin, Zi'nin ve J.A.'nin aynı kefeye konulabileceğini anlamıyordu. İki misyonerin anlattıkları aklına yatmamıştı ama Guo Si'ye gösterdikleri nezaket ve sonsuz sabır onu şaşırtmış, hatta etkilemişti. Kardeşinin sık sık Lodin'le kafa kafaya verip sohbete daldığını görüyordu. Guo Si'nin duyduklarından etkilenebileceğini biliyordu ama kardeşinin iyi olduğunu görmek güzeldi. Bu yüzden San hiçbir zaman Guo Si'ye Beyaz Tanrı hakkında ne düşündüğünü söylemedi. Ekstrand ve Lodin yiyeceklerini San ve Guo Si ile paylaştı. San iş Tanrı'ya geldiğinde neyin doğru olup neyin olmadığını bilemezdi. Ama iki adamın inançlarına uygun hayatlar sürdürdüklerinden şüphesi yoktu. Nelly'nin güvertesinde geçirdikleri 32 günün sonunda gemi Cape Town'a ulaştı ve güneye doğru yola çıkmadan önce Table Dağı'nın gölgesine demir attı. Geminin ambarları dolduruldu. Yeniden yola çıkıp Ümit Burnu'na ulaştıklarında sert bir fırtınaya yakalandılar. Nelly 4 gün sürüklendi, yelkenler indirilmişti ve dalgalarla boğuşuyorlardı. San geminin batabileceğini düşünüp korktu. Tayfaların da korktuğunu görebiliyordu. Paniğe kapılmayan yegane kişiler Ekstrand ve Lodin'di veya korkularını çok iyi gizliyorlardı. San da korkuyordu ama kardeşi tam bir panik içindeydi. Lodin fırtına boyunca Guo Si ile kalıp onu sakinleştirdi. Fırtına bittiğinde Guo Si bir dizinin üstüne çöktü ve beyaz adamların Çinlilere tanıtacakları tanrıyı artık kendi tanrısı olarak kabul ettiğini açıkladı. Fırtına bütün şiddetiyle devam ederken sakin kalmayı başaran misyonerler San'ın da hayranlığını kazanmıştı. Ama kendini Guo Si'nin yaptığını yapmaya ve dizinin üstüne çöküp fazlasıyla gizemli bulduğu bir tanrıya dua etmeye ikna edemedi. Ümit Burnu'nu geçip güçlü rüzgarın da yardımıyla Hint Okyanusu'na ulaştılar. Havalar ısındığı için gemideki hayat kolaylaştı. San Çince öğretmeye devam etti. Guo Si ise her gün Lodin'le bir köşeye çekilip sohbete dalıyordu. Ama San geleceğin neler getireceğinden habersizdi. Bir gün Guo Si aniden hastalandı. Gecenin bir vakti San'ı uyandırdı ve kan kusmaya başladığını fısıldadı. Guo Si'nin beti benzi atmıştı ve titriyordu. San gece nöbet tutan denizcilerin birinden misyonerleri çağırmasını istedi. Amerika'dan gelen ve annesi siyah, babası beyaz olan adam küçümseyerek Guo Si'ye baktı. ''Çinlinin teki hasta yatıyor diye centilmenlerden birini uyandırmamı mı istiyorsun? Eğer çağırmazsan yarın seni cezalandırırlar.'' Denizci tereddüt etti. Gidip Ekstrand ve Lodin'i çağırdı. Adamlar Guo Si'yi kameralarına taşıyıp yataklardan birine yatırdılar. Lodin hasta bakmaktan anlıyor gibiydi ve oğlana çeşitli ilaçlar verdi. San kalabalık etmemek için duvarın dibine çekilip bekledi. Gölgeler fenerlerin titrek ışığında duvarda dans ediyordu. Gemi yavaş yavaş sallanarak ilerlemeyi sürdürdü. son çabuk geldi. Guo Si şafağın ilk ışıklarıyla birlikte öldü. Elkstrand ve Lodin son nefesini vermesinden hemen önce günahlarını itiraf edip inancını tekrarlarsa Tanrı'nın krallığına gideceğine dair ona söz verdi. Ellerini birleştirip birlikte dua ettiler. San kameranın bir köşesinde tek başına oturuyordu. Yapabileceği hiçbir şey yoktu. İkinci kardeşi de onu terk etmişti. Ama misyonerlerin Guo Si'nin o güne kadar hissetmediği bir huzura kavuşmasını sağladıklarını görmüştü. San Guo Si'nin kendisine fısıldadığı son kelimeleri anlamakta güçlük çektiyse de içinden bir his kardeşinin ölümden korkmadığını söylüyordu. ''Şimdi senden ayrılıyorum'' dedi Guo Si. ''İsa dedikleri adam gibi suda yürüyorum. Başka bir dünyaya, daha iyi bir dünyaya doğru yola çıktım. Ve beni orada bekliyorlar. Ve bir gün sen de bize katılacaksın.'' Guo Si öldüğünde San başını dizlerinin arasına aldı ve elleriyle kulaklarını örttü. Elkstrand onunla konuşmaya çalıştığında başını iki yana salladı. Kimse yalnızlığın verdiği acıyı üstünden atmasına yardım edemezdi. Geminin ön tarafındaki yerine döndü. İki tayfa Guo Si'nin cesedini dibe çökmesi için paslı çivilerle beraber eski yelkenlerden birine sardı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 169.